Ayrım 4.
Anne baba çocuğundan beklediği davranışlara önce kendi örnek olmalıdır. Ben sana küfür etme demedim mi geri zekalı diyen anne herhalde pek inandırıcı olmaz. Niye kardeşine vuruyorsun gel bakalım buraya uzat elini deyip vuran baba da inandırıcı olmaz. Dolayısıyla anne baba çocuklarından bekledikleri davranışlara öncelikle kendileri örnek olmalıdırlar. Çocuklar öğrendiklerinin çok büyük bir kısmını taklit ederek öğrenirler. Örneğin anne baba düzenli olmaya önem veriyorsa kendi evinde düzenli olmalı, dakikliğe önem veriyorsa kendi dakik olmalı, sözünü tutmaya önem veriyorsa kendi sözünü daima tutmalıdır. 4. Çocuğun iyi alışkanlıklar geliştirmesine yardımcı olmak. Çocuklar kendilerinden beklenen davranışların neler olduğunu ve nasıl yapılacağını büyük çoğunlukla bilemezler. Odanı topla dediğimiz çocuk küçük yaşta nasıl toplayacağını bilmez. Odan çok dağılmış, gel beraber toplayalım. Bak kitapları şu rafa kaldıralım. Arabalarını da şu tarafa yerleştirelim. Şu köşede kutulu oyunların yeri olsun diyerek bir iki kere beraber yapmasına yardımcı olmak, çocuğa neyi nasıl yapacağını gösterir ve çocukta bir alışkanlık başlangıcı olur. Ders alışkanlığı. Çocuk okuldan gelince gel elimizi yüzümüzü yıkayalım, sana kahvaltını hazırladım, sonra derse oturursun diyerek yol gösteren anne, çocuk ders yaparken gerekiyorsa kısa bir müddet için, burada kısa bir müddet çok önemlidir. Yoksa çocukta sürekli anne yanındayken ders yapma alışkanlığı gelişir, dersi nasıl yapacağını göstermek. Üst baş alışkanlığı. Gel gömleğini pantolonun içine sokalım, burnunu da silelim. Ne güzel çocuk oldun şimdi. Temizlik alışkanlığı. Yemeğe oturmadan eller yıkanmalı. Gel beraber elimizi yıkayalım. Ellerimiz ne güzel oldu değil mi? Ve bütün bunlarda en önemli unsur takdir, takdir, takdir. Beğendiğiniz her güzel, olumlu davranışı takdir etmek. Onun tekrar edilmesi için vazgeçilmez bir etkendir. Bugün ben hatırlatmadan elini yüzünü yıkayıp derse oturdun. Öyle memnun oldum ki artık büyük çocuk olduğunu anladım. Bu sefer kazağımı çok temiz kullanmışsın. Hem de yerine koydun. Çok hoşuma gitti. Odanı çok güzel toplamışsın, neredeyse tanımayacaktım. Bu yöntemler çocuğa kızmamak, cezalandırmamak için önceden alınabilecek tedbirler, önlemlerdir. B. Sorun olan davranış sırasında. 5. Olumsuz davranışın nedenini düşünmek. Çocuk olumsuz davranıyorsa yaramazlıktan başka nedenleri de olabilir. Yemek yemiyorsa nedenini düşünmek. Belki çok yorgun, uykusuz veya bir hastalık başlangıcı olabilir. Çocuğun iştahı kesilmiştir veya bir derdi var, anneye kızgın mahsus yapıyor. O anda davranışı zorla yaptıracağınıza, zorla yemek yedirmek, nedenlerini düşünüp çocukla konuşmak, bugün pek iştahın yok sanki, bir derdin mi var, bana mı kızdın? Sürekli kardeşinin odasında oynuyor, onun eşyalarını alıyorsa nedeni kıskançlık olabilir. Çocuğa bu durumda ceza vermek veya kızmak olayı daha sorun haline getirir. Böyle bir durumda çocuğa özel ilgi ve şefkat göstermek, sorunu mümkünse konuşmak, belki de kardeşini daha çok sevdiğimi zannediyorsun, onu kıskanıyorsun şeklinde duygularını kabul etmek çocuğu rahatlatabilir. Gece sürekli anne babanın yatağına gelen çocuğun sorununun nedeni korkudan başka nedenlere dayanabilir. Çocuk anneyi fazla görmüyorsa yakınlık, beraberlik sağlamak istiyordur. Odasında yalnız yatmaktan hoşlanmıyorsa yanına sevdiği bir oyuncağını vermek, annenin beraber yatmaktan rahatsız olduğunu, uyuyamadığını açık bir dille anlatmak, ancak gündüz saatlerinde çocuğun özlediği beraberliği sağlamak, beraber kitap okumak, bir yere gezmeye gitmek, konuşmak genellikle yardımcı olur. Aslında çocuklar laf olsun diye olumsuz davranmazlar. İyice bakıldığı zaman bunun arkasında giderilmemiş bir ihtiyaç vardır. Onun nedenini düşünerek çocuğa yardımcı olmak hem sorunu daha etkili bir şekilde halletmeye hem de anne-çocuk ilişkisini zedelemeden güzel bir düzeyde korumaya yardımcı olur. Bu gibi durumlarda çocuğa kızmak, bağırmak, cezalandırmak sorunu halledeceğine, onu daha büyük ve önemli hale getirir. Örneğin anneyi içerlediği için yemek yemeyen çocuğa kızıp bağırmak, anneye daha çok içerlemesine neden olur. Kardeşinin eşyalarını alan çocuğa kızmak, cezalandırmak onun daha fazla itilmesine, kardeşini kıskanmasına neden olur. Aynı şekilde anneyle yakınlık sağlamak için odaya gelen çocuğa engel olmak için kapıyı kilitlemek, darılmak çocuğun gereksinimini daha büyük, daha önemli kılar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta, anne babanın nedenleri düşünürken çocuğa danışması, onunla fikir birliğine varmasıdır. Çünkü daha evvel de söylediğimiz gibi çocuklar bizden farklı yapı ve düşüncede olabilirler. Ve anne babanın neden sandığı nedenler çocuk için geçerli ve gerçek olmayabilir. Örnek, gece yatağa gitmek istemeyen çocuğun karanlıktan korktuğunu zanneden anne baba aslında çocuğun ilgi beklediğini gözden kaçırabilir. 6. Alternatif sunmak. Olumsuz davranışın yerine yapabileceği olumlu bir davranışı göstermek, yani sadece yapma dememek ama onun yerine iyi yapmasını beklediğinizi açıklamak veya seçim yapmasına yol göstermek. Giysi dolaplarını karıştırıyorsa oynayabileceği, giyerek eğleneceği birkaç eski eşya vermek. Süpermarkette her şeyi elliyorsa satın almak istediğiniz eşyaları, yiyecekleri ona gösterip onun sepete koymasına müsaade etmek. Ağabeyinin ablasının defter ve kalemlerini elliyorsa ona da bir defter kalem vermek. Ne yapacağını bilememekten veya can sıkıntısından sürekli aile bireyini rahatsız ediyorsa yapma diyeceğine yapabileceği birkaç seçenek göstermek. Örneğin bir oyun hamuru yapıp oynaması için vermek, o saatler için saklanılan özel oyunlardan birini vermek, aile bireyine yardımcı olmasına müsaade etmek, 5 yaşından itibaren çocuklar masa kurmak, halıyı ufak gırgır süpürgesiyle süpürmek, çiçekleri sulamak, karşıdan karşıya geçmek sorunu yoksa ve bakkal yakınsa alışveriş etmek gibi küçük görevleri zevkle yerine getirirler. Oyuncaklarını salona getiriyorsa, salonda anne ile beraberken oynayabileceği bir köşe göstermek. 7. Anne babanın duygularını belirtmesi. Olumsuz davranıştan dolayı annenin duyduğu olumsuz duyguları ve olumsuz etkiyi belirtmesi, bu kızmak, beddua etmek, bağırmak, küfür etmek anlamına gelmez. Duygularını ifade etmek kişiyi rahatlatır, sakinleştirir ve aynı zamanda kızgınlığını biriktirmesine engel olur. Ayrıca çocuk olumsuz davranışının karşı taraf üzerinde bıraktığı olumsuz etkiyi anlamış olur. Oyuncaklarını salonun ortasında bıraktığın zaman sürekli toplamam gerekiyor ve yoruluyorum. Etki. Ve hele ben topladıktan sonra tekrar getirirsen bu sefer de kızıyorum artık. Duygu. Buna bir çare bulmalıyız. Kazaklarımı giymek istediğim zaman yerinde bulamayınca çok sinirleniyorum. Duygu. Üstelik senin dolabında bulup da kirli olduklarını görünce felaket kızıyorum. Duygu. Ve istediğim kazağı da o gün giyemiyorum. Etki. Bayağı içerliyorum bu olaya. Ben evde yokken dersini yapamadığın zaman çok içerliyorum. Duygu. Bu hem benim sokağa çıkmama engel oluyor ve hem de sana güvenim azalıyor. Etkiler. Bu konuda daha fazla bilgi bölüm 6'da sunulmuştur. Bunlar sorun olan davranış sırasında yapılan yardımcı yaklaşımlardır. Suçlayacağınıza, ne pis çocuksun, çabuk git elini yüzünü yıka öyle gel. Çocuğa yalnızca yap diyerek iyi alışkanlıklar yerleşmez. Yol gösterin, yemekten önce ellerin temiz olması lazım. İyi alışkanlıkların yerleşmesi için çocuğa yol gösterip yardımcı olmak gerekir. Kızacağınıza, beni rahat bırak işim var görmüyor musun? Yalnızca yapma demek soruna engel olmaz, hatta büyütür. Alternatif verin, ben yemeği hazırlarken sen de bunlarla yemek yap olur mu? Yapma yerine çocuğa yapabileceği bir alternatif sunmak soruna engel olabilir. Böyle söyleyeceğinize, ulan kes şunun sesini demedim mi? Karşı tarafı suçlayarak sarf edilen sözler dinlenmez, savunuculuk ve kırgınlık yaratır. Böyle söyleyin, sesi bu kadar açtığın zaman gazetemi okuyamıyorum ve sinirleniyorum. Karşı tarafı kırmadan, suçlamadan açıklanan kişisel duygular daha çok duyulur, daha etkilidir. C. Sorun olan davranıştan sonra. Etkileri göstererek pişmanlık duyurma. Çocuk olumsuz davranışının sonucunda ortaya çıkan zararın ne olduğunu görmeye başlamalıdır. Bu şekilde çocuk çevresi ve diğer kişiler hakkında yavaş yavaş bilinçlenir. Sebep sonuç, yani bu davranış böyle bir sonuç doğurur gibi. İlişkisini kurar ve davranışının başkalarında yaratabileceği etkileri ve tepkileri öğrenir. Başkasının üzüntüsüne, rahatsızlığına ve acısına sebep olduğu düşüncesi, çocuğu yaptığı davranıştan ötürü kendini suçlu hissetmeye ve pişmanlık duymaya yöneltir. Böylelikle çocuk iç denetim, vicdan geliştirmeye başlar. Bütün ikazlarıma rağmen yine kazaklarımı giyip kirletmişsin. Bugün tam sokağa çıkacakken mavi kazağımı giymek istedim. Baktım ki sende ve kirli. O sırada acele giyinmekte güçlük çektim ve sonunda gideceğim yere de geç kaldım. Bu durumda hem çok sinirleniyorum, gittiğim yere de asabi gidiyorum, hem de sana kızıyorum ve güvenim azalıyor. Anlaşmamıza rağmen oyuncaklarını yine salonun ortasına getirmişsin. Bunları bu saatte toplamak beni çok yoruyor ve belim ağrıyor. Ayrıca da misafir neredeyse gelecek diye telaşlanıyorum ve sinirleniyorum. Anlaşmamızı bozduğun için de sana güvenemiyorum artık. 9. Çocuğun olumsuz davranışının sonuçlarını yaşamasına müsaade etme. Bütün yaklaşım ve ikazlara rağmen çocuk olumsuz davranışta ısrar ederse, davranışının sonuçlarını artık yaşamalıdır. Ancak bu, suçla aynı anlamda ve eşit ağırlıkta olmalıdır. Örneğin, bütün ikazlara rağmen salonda top oynamaya devam eden çocuğun elinden topu bir süre için alınır. Veya annesinin kazaklarını sürekli giyip kirleten genç kıza artık kazakları giymesi yasaklanır. Veya kazağı kendi yıkaması veya temizleyiciye kendi götürüp kendi alması ve temizleyici bedelini haftalığından karşılaması gibi zararı telafi edici bir yöntem uygulanır. Şöyle ki, uygulanan yöntem suçu olumsuz davranışı hatırlatmalıdır. Çocuk olumsuz davranışının olumsuz sonucunu yaşarken davranışı üzerinde düşünebilmelidir. Örneğin ikazlara rağmen duvarı boyayan çocuğun duvarı silmesi, böylelikle annesine gereksiz yere iş çıkartmaması istenir. Çocuk duvarı silerken hem olumsuz davranışı üzerine düşünebilir, hem de davranışını düzeltmek için ona bir imkan tanınarak suçunu telafi etmesi, kendini affettirmesi ve ileride suçluluk duyguları duymaması sağlanır. Alıştırma. Bu hafta evinizde olumsuz davranışlara ceza vermek yerine kullanabileceğiniz bir iki tedbir veya yöntem düşünün. Çocuğunuzun sizi en çok sinirlendiren olumsuz iki davranışını aşağıya sıralayın. Bu davranışlara ceza ve bağırmaktan başka hangi yöntemle engel olunabileceğinizi düşünün. Olumsuz davranış nedir? 1-2. Hangi yöntemleri kullanabilirsiniz? Çocuğunuzun tepkisi nasıl oldu? Hatırlatma. Olumsuz davranışlara cezasız nasıl engel olabiliriz? A. Çocuk davranışı yapmadan evvel. 1. Önleyici açıklamada bulunmak, beklentilerin açık dille önceden çocuğa söylenmesi. 2. Çevreyi değiştirmek, çevreyi çocuğa uygun hale getirmek. 3. Örnek olmak, beklenen davranışlara anne babanın örnek olması. 4. Çocuğun iyi alışkanlıklar geliştirmesine yardımcı olmak, yol göstermek ve yaptığı zaman takdir etmek. B. Sorun olan davranış sırasında. 5. Olumsuz davranışın nedenini düşünmek. 6. Yapıcı bir çözüm yolu, alternatif göstermek. 7. Aile bireyinin duygularını ve olumsuz davranışın kendi üzerindeki etkilerini açıklaması. C. Sorun olan davranıştan sonra. 8. Olumsuz davranışın etkilerini göstererek pişmanlık duyurmak. 9. Çocuğun olumsuz davranışının sonuçlarını yaşamasına müsaade etmek. İnsan ilişkilerinde inancım. Seninle aramda benim için önemli olan ve sürdürmek istediğim bir ilişki var. Bununla beraber her ikimiz de kendine özgü gereksinimlere sahip ve bu gereksinimleri karşılama hakkı olan farklı kişileriz. Gereksinimlerini karşılarken bir sorunla karşılaştığında sorununu kabul edici bir tutumla dinleyeceğim ve böylelikle senin, benim çözümlerime güvenmek yerine kendi çözümlerini geliştirmene yardımcı olacağım. Ayrıca kendi inançlarını seçme ve kendi değerlerini geliştirme hakkına saygı gösterip bunların benimkilerden farklı olabileceğini kabul edeceğim. Diğer taraftan senin bir davranışın benim kendi gereksinimlerimi karşılamak için yapmam gerekenlere ters düşerse, açıkça ve dürüstçe davranışının beni nasıl etkilediğini söyleyip, senin de benim gereksinim ve duygularıma yeterince saygı duyacağına ve bence kabul edilmez olan davranışını değiştirmeye çalışacağına inanıyorum. Benim de bir davranışım senin için kabul edilmez olduğunda, senin de açıkça ve dürüstçe bunu söyleyeceğini ve bana bu davranışımı değiştirmeye çalışmam için fırsat vereceğini umuyorum. Her ikimizin de diğerinin gereksinimini karşılamak için değişemeyeceğini fark ettiğimiz durumlarda bir çatışma içinde olduğumuzu kabul edip bu çatışmaları çözmeye çalışalım. Bunu yaparken de diğer kişinin kaybetmesi pahasına kazanmak için güç ya da otorite kullanmamaya karar verelim. Senin gereksinimlerine saygı duyuyorum ama kendi gereksinimlerime de saygı duymam gerekir. Dolayısıyla her zaman her ikimiz için de kabul edilebilir bir çözüm bulmaya çalışalım. Böylece senin gereksinimlerin de karşılanır benimkiler de. Kimse kaybetmez, herkes kazanır. Bu yolda hem sen gereksinimlerini karşılayıp kişi olarak gelişmeye devam edersin hem de ben. Böylece sağlıklı bir ilişki içinde her ikimiz de olabileceğimiz kişiler olma çabamızı sürdürürüz. İlişkimiz karşılıklı saygı, sevgi ve barış havası içinde devam eder. Dr. Thomas Gordon. Nasıl bir disiplin? Disiplin nedir? Evde katı bir disiplinin olması şart, yoksa insanın tepesine çıkarlar. Kesinlikle söz geçiremiyorum, bir türlü disiplin kuramadım. Ne kadar uğraşsam akşam yatmaları kabus gibi. Disiplin yoksa hiçbir şey yürümez. Hiç derse oturmuyor. Bu gibi tartışma, konuşma ve yakınmaları ne kadar sık duymuş ve yaşamışızdır. Sahi şu onca sözü edilen disiplin nedir? Disiplinin sözlük anlamı, bak Türk Dil Kurumu 7. baskı 1983. Bireylerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin tümü olarak geçer. Bu açıklamayı ev ortamına uygulayalım. Bireyler aile bireyleri, içinde yaşadıkları topluluk ise aile ve evin kendisidir. Alınan önlemlere gelince disiplin, o evin ve ailenin değer, düşünce ve davranışlarına uygun, yapılması ve yapılmaması gereken davranışları içeren bir önlem sistemi, yani bir davranış düzenidir. Örneğin eve giriş çıkış saatlerinin bir düzene oturtulması, akşam yatma saatlerinin düzeni, TV seyretme, yemek saatlerinin düzeni gibi ailenin günlük yaşamını düzenleyici bir sistem veya ders çalışma düzeni, her gün diş fırçalama disiplini, herkesin kendi eşyasını toplaması, yemek yeme şekli veya disiplini gibi her bireyden beklenen davranışları içeren bir düzen. Demek ki disiplin aslında düzendir, düzenli bir yaşam sistemidir. Disiplinli bir insan dediğimizde yaşamını bilinçli bir şekilde ele almış, ne yaptığını bilen, günlük yaşamını bilinçli ve düzenli bir şekilde gerçekleştiren bir kimseden bahsederiz. Disiplinli yaşamda rastgele olmayan, bilinçli, düşünülmüş, sağlıklı ve düzenli yaşam demektir. Bu anlam çerçevesinde evde ve ailede disiplin, aile bireylerinin günlük yaşamlarını bilinçli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan bir düzen veya yaşam tarzıdır. Her evin düzeni, disiplini ve düzen disiplin anlayışı kendine aittir. Kimi evin disiplin kuralları daha katı, kimininki ise daha esnektir. Ancak önemli olan hangi kuralların ne tür bir disiplinin uygulandığı değil, bu kuralların nasıl uygulamaya konulduğudur. Her zamanki gibi neyin yapıldığı değil, nasıl yapıldığı. Disiplin yalnız çocuklar için değildir. İşin garibi evlerinde disiplin sağlanamamasından yakınan birçok yetişkin disiplini sadece çocuklara uygulanması gereken bir yaptırım olarak görürler. Sanki disiplin sadece çocuklar içindir. Çocukların davranışlarını kontrol eden bir mekanizmadır. Sanki yetişkinlerin disipline ihtiyacı yoktur. Çünkü onlar büyüktür. Avni Bey oğullarının sigara içmelerini kesinlikle yasaklamıştı. Bu konuyu sık sık akşam yemeklerinde gündeme getirir, oğullarının sigara içtiğini duyarsa çok fena kızacağını belirtirdi. Kendi gençliğinden beri günde 2 paket sigara içmekteydi. Fatih'in 17 yaş, çalışma masasında sigara izmariti gördüğü gün yer yerinden oynadı. Fatih, ama baba siz de içiyorsunuz demeye kalkıştığında Avni Bey ben büyüğüm içerim diye kükredi. Disiplin kural ve yasaklarının inandırıcı olması için uygulayıcının da onlara uyması gerekir. Aslında gerçek disiplin kişinin kendiyle başlar. Avni Bey sigaranın zararlarına gerçekten inanıyorsa sigarayı kendi de bırakır. Hiç değilse oğluna sigarayı bırakmaya çalıştığını, buna güç sarf ettiğini, ancak şu sıralarda pek başarılı olmadığını, fakat hiç değilse oğlunun buna alışmasından çok endişe ettiğini açıklayabilirdi. Böylelikle hem sigara konusunda daha inandırıcı olur hem de oğlunun korkusu yerine saygısını kazanırdı. Evde disiplinin yürümemesinin en önemli nedenlerinden biri yetişkinlerin dediğimi yap, yaptığımı yapma felsefesiyle yaptırımlara girişmeleridir. Yetişkinler içki, sigara içerler, çocuklarının yanında kıyasıya kavga eder, kötü sözler sarf ederler. Çocuklarına veya birbirlerine el kaldırırlar. Verdikleri sözü tutmazlar ama eğer çocuklar bunlardan birini yapmaya kalkarsa çok kötü kızarlar. Eğer baba sürekli çocuklarını veya anneyi döverse kardeşini dövdü diye dayak yiyen çocuk ne düşünür acaba? Kardeşini dövmemesi veya kendini kontrol etmesi istendiğinde ne kadar inanabilir? Eğer yalan söylenmez, yalan söylemek çok kötüdür denilen bir çocuk kapı çaldığında evde olmadığımı söyle durumuyla karşılaşırsa yalan konusunda ne düşünür acaba? Biraz düşünelim. Acaba siz de çocuklarınızdan beklediğiniz disiplinli davranışları ne kadar kendinizde yapıyorsunuz? Örnek, çocuğun dersi vaktinde yapması, ertelememesi istenirken, kendi işini devamlı ertelemek, çocuğun eve vaktinde gelmesi istenirken, kendi sürekli geç kalmak gibi. Bunlardan hangilerini tekrar gözden geçirebilir veya değiştirebilirsiniz? Yasak ve öğüt yerine örnek. Aslında hepimiz biliyoruz ki gerçek öğrenilenlerin çoğu sözle, öğütle değil, yaşanılarak öğrenilir. Biz de çocukken büyüklerimizin öğütlerine ne kadar dikkat ederdik. Çocuklarsa çoğu davranışları örnek alarak edinirler. Bugünün işini yarına bırakma, dersini vaktinde yap, her gün dişini fırçalamalısın gibi öğüt veya yaptırımlar yerine çocuğa yaşayarak örnek olunan beklenilir davranışlar çok daha etkili ve kalıcıdır. Konur 3 yaşına geldiğinde sabahları diş fırçalama işini eşim üstüne aldı. Her sabah kalktıklarında beraberce yüzlerini yıkayıp beraberce dişlerini fırçalıyorlardı. Sonra eşim tıraş olurken Konur onu seyrediyordu. Konur için bu bir tören şeklini almıştı. Sabahları elinde fırçası odaya geliyor ve hadi baba gel dişimizi fırçalayalım diyordu. Doğrusu Connor diş fırçalama disiplinine çok kolay girdi. Eğitimde ve birçok öğretilmek istenilen davranışta olduğu gibi disiplinde de en etkili yöntem örnek olarak öğretmektir. Çocuk günlük yaşamında düzenli, disiplinli, beklenilen davranışları gösteren bir aile büyüğüyle yetişirse, yaşam şeklinin böyle olduğuna inanır, iyi alışkanlıklar geliştirir. Buna karşılık düzensiz, disiplinsiz, tutarsız davranışlarda bulunan bir aile çevresinde büyüyen çocuksa, yaşam tarzının bu şekilde olduğuna inanarak istenilen davranışları göstermekte zorluk çeker. Sabahları Vedat'ın okula gitmesi büyük sorun oluyor. Bir türlü yataktan kalkmak istemiyor. Halbuki artık 8 yaşına bastı, vaktinde kalkması gerektiğini öğrenmeli. Peki, yalnız başına giyinip hazırlanabiliyor mu? Hayır, sürekli iteklenmeye ihtiyacı var. Hadi oğlum, hadi oğlum demeden giyinmiyor. Kahvaltısını ben veriyorum. Saat kaçta evden çıkması gerek? 7.30'da okul servisine yetişmesi gerek. Ama nerede? Devamlı geç kalıyoruz. Sonunda ya ben ya babası götürmek zorunda kalıyoruz. Peki siz kaçta kalkıyorsunuz? Şadan Hanım güldü. Vallahi aslında ben de çok zor kalkıyorum. Saat 7.20 geçe zor bela yataktan çıkabiliyorum. Hele kışın daha da zor. Odasına gidiyorum ki hala yatakta, düşünebiliyor musunuz? Disiplin ve yaşamın tadı. Geçenlerde televizyonda Neşeli Günler filmini izlerken disiplin ve yaşamın tadı fikri kafamı çeldi. 7 çocuk babası albay evinde disiplin sağlamak amacıyla sıkı bir düzen tutturmuştu. Albay düdüğünü çalar çalmaz çocuklar yanına geliyordu. Çocukların günlük yaşamları ise çok sıkı ve şaşmaz kurallar içinde planlanmıştı. Albay hiçbir özür veya özel durum tanımamaktaydı. Pek tabii çocuklar bunun acısını mürebbiyelerden çıkarıyor ama aynı zamanda yaşamlarında da ders ve itaatten başka hiçbir şey yapamıyorlardı. Yeni gelen mürebbiye çocuklara emir eri gibi değil, insanca muamele, oyun hakkı, şarkı söyleme ve yaşamdan zevk alma hakkını da ekleyerek eve yeni bir disiplin anlayışı getirdi. Evet, dersler yine yapılıyor. Çocuklar düzenli bir yaşam sürüyorlar, terbiyeli davranıyorlar ama aynı zamanda yaşamlarından zevk alıyor, şarkı söylüyorlardı. Ev düzenliydi ama havası değişmiş, yaşaması keyifli bir ev olmuştu. Filmdeki bu iki disiplin ve farklı yaklaşım tarzı çok anlamlı geldi bana. Gerçek disiplinin aslında görünmez olduğunu düşündüm. Belirgin olmadan uygulanan ama mevcut ve yaşamın tadını kaçırmayan disiplin. Albayın çok belirgin, çok ortalıkta otoritesine, hayatın tadını kaçıran disiplinine karşılık Maria'nın mürebbiye. Belirgin olmayan ama mevcut, işleyen sevgi ve yaşam dolu disiplini. Aslında toplumumuzda disiplin genellikle kayıtsız şartsız bir yaptırım olarak algılanır. Otoriteni kullanmazsan tepene binerler. Çocuklar sıkı bir disiplin içinde büyütülmelidir, yoksa bir yere varamazsın. Eğer disiplinden bir gün fire verirsen tepene çıkarlar. Ancak ev bir okul veya karargah değildir. Çocuklar da mutlaka sindirilmesi gereken asiler. Ev aslında küçük büyük herkesin mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebileceği bir ortamdır. Salt disiplin adına evi yaşanmaz hale getirmek ve yaşamın tadını kaçırmak çok acıdır. Sağlanmak istenen düzen bir güç kavgasına, o evde kimin sözünün geçtiğinin ispatına dönüşürse sonuçlar disiplin değil korkuyla uygulanan yaptırımlar olur. Sevda Hanım okuldan gelir gelmez çocukların banyoya girip yıkanmalarına özellikle önem vermekteydi. Ben eve gelir gelmez hemen bir duş alırım. O kadar iyi gelir ki. Çocuklarımın da aynı disipline girmelerine özellikle özen gösteriyorum. Ancak çocuklar saat 16.30'da okuldan geldiklerinde banyoya girmekte şiddetle direniyorlar. Ve bu nedenle evde bitmez tükenmez kavgalar ve tartışmalar sürüp gidiyordu.